أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Mariye Annemiz Gülistanı 9. bölüm ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son Maria annemizin Resulullah aleyhisselam ile evliliğini görmüştük. Hazreti Maria annemiz radıyallahu anha hayatının ilk ve son evliliğini yaparak yepyeni bir hayata başlıyordu. Bu evlilik sıradan bir evlilik değildi. Evlendiği zat sıradan biri değildi çünkü. Dikkat edelim, iki tane sıradan kelimesini kullandım. Bu evlilik sıradan bir evlilik değildi. Evlendiği zat da sıradan bir zat değildi. Yani Peygamberimiz aleyhisselam. Aslında hiçbir evlilik sıradan değildir kıymetli dinleyenlerim. Ama maalesef hepimiz yaşıyoruz ki evlilikler gerçekten sıradanlaştı. Herkes başka bir şey ister oldu. Karşı tarafın istekleri unutulur oldu. Herkes beni anlasınlar demeye başladı. Onu anlayayım diyenler neredeyse yok artık. Ben bunları söylerken şunu kastetmiyorum. Ne erkek ismini andım şimdi, ne hanım ismini. Herkes deyimini bilerek kullandım. Hiçbir evlilik sıradan olmamalı. Ama unutmayalım. Ne kadar seçici davransak da, bu bir nasip işi. Allah-u Teala çok beyefendi birine çok hırçın bir hanım nasip edebilir. Allah-u Teala çok hanımefendi birine çok hırçın bir adam nasip edebilir. Bunları böyle imtihan eder. İkisini uyumlu yapar, çocuklar hırçın gelir. Ya da kardeşler birbirleriyle hırçınlık yapanlar. Burası cennet değil. Ama burası dünyadır diye de birbirimizi yıpratmaya hakkımız da yoktur. O yüzden anlaşılmayı beklemekten vazgeçip gelin, hani derler ya erkeklik bizde kalsın diye, gelin biz anlamaya çalışalım. Erkeksek hanımımız sürekli hırçınlık yapıyorsa, bizi anlamıyorsa biz onu anlayalım ve güzel geçinmeye çalışalım. Eğer hanımsak erkek anlamıyorsa onu anlamaya çalışalım ve böylece güzel geçinelim. Aile içerisinde güzel geçinmek Resulullah'ın sünnetindendir. Sevgili annelerimizin sünnetindendir. Bakın kaç bölümdür sizlerle bunu paylaşıyorum. Bundan sonra bazı farklı şeyler söyleyeceğim. Maria annenin konumu nerede, gelip nereye ne oldu? Allah-u Teala öyle takdir etti mi, getirir seni peygambere hanım yapar. Ancak imtihan dilediyse bilemem. O yüzden burada şöyle bir ifade kullanıyoruz annemiz için. Resulullah aleyhisselam ile evlenmek aklının ucundan değil, hayalinden bile geçmemiş bir şeydi. Aklının ucundan değil, hayalinin hayalinden bile, geçen derste görmüştük biraz, bir kere zaten Medine diye bir şehir de bilmiyordu. Mısır'da, İskenderiye'de hayatını geçirmişti. Ancak Mukavkıs tarafından Hazreti Peygamber'e bir eşya gibi hediye olarak gönderildi. Hristiyan bir cariyeydi. Cenab-ı Hak verdiği ödülü görüyor musunuz? Karakterinde sağlamlık var hanımın. Duruşunda farklı bir duruş var. O yüzden hayalinin hayalinden bile geçmese de olmuştu işte. Bunca badireli hayattan sonra çok uzaklardan gelip iki cihan güneşiyle evlenerek dünyada da ahirette de devlete ermişti. Bundan büyük devlet olabilir mi? Maria annemiz bu kutlu evliliğini tebrik etmeye geldiler hanımlar. Elbette ki ilk önce kız kardeşi Sirin geldi. Bu da tabii onu tebrik etmişti. Ancak bu tebrik sadece iki kardeş arasında kalmamıştı tabii. Resulullah Aleyhisselam'ın diğer hanımları da ilk önce tebrik edenler arasındaydılar. Maria annemiz bir yandan kutlu evliliğin mutluluğunu yaşarken bir yandan da tebrik etmek için gelenleri ağırlıyordu. Şimdi kimler var onları ben size paylaşayım. Evin durumu nedir? Daha önce işlediğim gibi önceki annelerimizde yani sevgili annelerimizden Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha Mekke döneminde vefat etmişti. Hazreti Zeynep binti Huzeymi annemiz Medine döneminde vefat etmişti. O sırada hayatta olan annelerimiz kimler? Bakalım Hazreti Sevde, Hazreti Aişe, Hazreti Hafsa, Hazreti Ummu Seleme Hint, Hazreti Zeynep binti Cahş, Hazreti Reyhane, Hazreti Cüveyriye, Hazreti Ummu Habibe Remle, Hazreti Safiye. Bu annelerimiz de duruma göre bazen beraber çok gelirlerdi. Bazen de birerli kişilerle ziyarete gelip evliliğini tebrik ediyorlar. Karşılıklı birbirlerine dua ediyorlar, görüşüyorlar. Her biri yakınlık gösterip oldukça sıcak davranıyor. Şimdi efendim, az önce yine baktım kaynaklara. Ya böyle birileri sürekli nerede bir entrika bulurum, nerede bir karışık bir şey bulurum diye mi uğraşıp da rivayetleri zorluyorlar bilmiyorum. Her aile içerisinde ister istemez problem olur. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Ama kalkıp da işte bu anneleri iki gruba ayırıp sanki çatışan iki grup gibi anlatmak hiç doğru bir hareket değildir. Kıyamette bunun hesabını veremeyiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam asabımla uğraşmayın buyurdu. Asabımla uğraşmayın. Kıyamet günü hasmınız olurum dedi. Hanımlarla uğraşılır mı? Bunlar yanlış yapmıyorlar. Her şeyi doğru demiyoruz ki. Her insan yanlış yapacak yapar. Yapalım demiyorum yani. Yapıyoruz işte sonuçta. Ama böyle biraz sonra yine göreceğiz. Yeni bir hadise gelişecek. O hadise üzerine biraz daha bazıları ileri gidip annelerimiz hakkında çok fazla ileri geri konuşuyorlar. Bana çok soruluyor. Hocam bu konuda hangi kitabı okuyalım diye. Çok soruluyor. İnanın Türkçe yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş bir annemiz kitabını tavsiye edemiyorum. Niye? Alıyorum bir kitabı gayet güzel. Çok mutlu oluyorum. Okuyorum. Bir yere geliyorum. Öyle bir rivayeti almış ki kitabı batırıyor. Ha bu rivayet doğru mu yanlış mı onu tartışmıyorum ben. Kıymetli dinleyenlerim, bizim vazifemiz birilerinin hatalarını konuşmak değil. Hele annelerimizin hiç değil. Bakın her annemizi işlerken ilah hadisesini tekrarladım. Yine tekrarlayacağım. Az kaldı çünkü sanırım haftaya veya sonra sıra gelir. Yani ama hepsi bunu yaşamışlar. Fakat orada Cenab-ı Hakk'ın uyarısını bir kez daha üzerine vura vura söylemek istiyorum. Yani annelerimizle uğraşılmaması bunların sıradan kadınlar olmadığını Cenab-ı Hak da söylüyor. Onlar yanlış yapmaz demiyor Allah-u Teala. O yüzden tekrar bunu söylemek gerekiyor. Yani bir kitap tavsiye noktasında zaten o yüzden ben bu programa Böyle girerken dedim bir şöyle bir adam akıllı bir şekilde ayrıntılı annemizi anlatalım. Annelerimizin tamamını. Bak bu son annemiz. Bitiyor elhamdülillah. Yani bütün anneleri anlattım çok şükür. Bu güzel mikrofonlardan siz kıymetli dinleyenlerime. Ha, bu arada her anlattığım bittikten sonra tekrar gözden geçirdim. Kitapları birer birer yayınladım. Bu da inşallah bittikten sonra elinize kitap olarak geçecek. Hocam ne okuyalım? Buyurun okuyun. Resulullah Aleyhisselam ile evlenerek bu annemiz ile de yeni bir hayat yaşayacaktım. Ancak onlara kuma olduğu halde kuma muamelesi değil kardeş muamelesi görecekti. Maria annemiz de onlara iyi bir kardeş olmaya çalışacağı gibi her biri iyi birer arkadaş da olacaklardı. Şimdi peygamberle evlenince onlara kuma olmuş oluyor. Onlar da buna kuma olmuş oluyor. Aynı kocanın hanımları. E şimdi kuma kelimesi, üvey anne kelimesi, kaynana kelimesi toplumda farklı anlaşılan kavramlardandır. Ben ne kadar anlatmaya çalışsam da bunu anlatacağımı sanmıyorum. Neden? Bizim ülkemizde tek evlilik esastır. Ama iki veya üç evli olanlar da var. Biz şimdi tek evli olduğumuz için ve etrafımızda herkes tek evli olduğu için böyle hanımlar arasındaki bu ilişkinin nasıl yürüyeceği noktasında fikir beyan edemiyoruz. Zaten hatamız orada. Oraya karışmamamız gerekiyor. Toplumların algıları, yargıları farklıdır. E şimdi Aleyhisselam'ın daha sonra bir annemizi daha evlenecek. Meymune annemiz var. En son o kaldı. Ya biz onu gördük de evlilik olarak söylüyorum evlenecek Aleyhisselam. Böylece vefat esnasında Resulullah'ın nikahında 9 hanımı olacak. Hocam bu caiz mi? Bana böyle soru sormayın. Çünkü İslam gelmeden önce hanımlarda bir sınır yoktu. İslam geldi 4'e indirdi. İslam 4 hanım evliliği getirmedi. Toplumun yargıları öyle 4'e indirdi. Ve diğerleri 4'ten fazla kim evliyse hanımlarını boşadı. Bunları daha önce görmüştük. Sahabenin itaatini görürken bunları söylemiştim. Ama Resulullah Aleyhisselam yani 4'ten fazla hanımı boşamış olsaydı işte bu hanımları boşadığı zaman bırak boşamayı Resulullah vefat ettiği zaman bu hanımlar başka biriyle evlenemezler. Kuralı koyan Cenab-ı Hak'tır. Estaizu billah, bismillah. En-nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummehâtuhum. Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafıdır bu. Nebi, peygamber, müminler nazarında canlarından önce gelir, önceliklidir. Onun hanımları da annelerinizdir. Yani peygamber hanımı öz annemizin önünde öz annedir. Üvey anne bile değil. O yüzden bu ayeti kerime gereği Resulullah Aleyhisselam bunlardan birini boşasa ya da kendisi vefat ettiğinde annelerimizin hiçbiri başka biriyle evlenemez. Hocam olur mu? Böyle soru sorulmaz. Çünkü hüküm Allah'ındır. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'ın. Allah ne diyorsa o. Biz Allah'ın hükmünü öyle sürüp de piyasaya tartışmaya açmayız. Tartışanların yanından da kaçarız. Çünkü şöyle, çünkü böyle izahlara girmeyiz. Benim mesleğim gereği bana böyle çok sorular soruluyor. Çok yeri terk ettiğim oluyor. Ama diyorlar, fakat diyorlar. Subhanallah, ya ayeti kerime var diyorum. Ama hocam diyor, Subhanallah, ya ayeti kerime var diyorum. O yüzden ben bunu anlayamadığımı, bak söylüyorum, paylaşıyorum sizinle. Çünkü şu kadar hanım var bir de geliyor aralarına. Üstelik bir de hoş geldin diyorlar. Yani bu nasıl anlayayım ben bunu? Hoş geldin diyorlar yani. Hocam kıskanmıyorlar mı? Tabii kıskanıyorlar. Sağlıklı insan eşini kıskanır. Akıllı insan kıskanır. Kıskanmak fıtrattandır. Tabii kıskanıyorlar. Ama kıskançlıkları hakkın önüne geçmiyor. Burada dikkat ediyorlar. O yüzden ısrarla söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam ile evlenerek bu annelerimiz ile yeni bir hayat yaşayacak. Onlarla beraber. Ancak onlara kuma olduğu halde kuma muamelesi görmeyecek. Kardeş muamelesi görecek. Mariannemiz de onlara iyi bir kardeş olmaya çalışacağı gibi iyi bir arkadaş olmaya da çalışacak. Artık hedefinde bu var. Şimdi şöyle bir ana fikir görelim. Mısır'dan yola çıkalı biri çok şey görmüş ve çok şey yaşamıştı. Biliyorsunuz Mısır'dan geldi ta İskenderiye'den. Medine'de iki ayrı evde birbirinden kıymetli hane halkıyla kalmış, onların her birinden çok şey öğrenmişti. Yani ilim üzerine ilim öğrenirken amel üzerine amel etmiş, çok yönden gelişmiş yetişmişti. Şimdi de öyle bir evin sahibesi oluyordu ki ilim ve irfanın yanında ihlas ve takva yuvası olacaktı burası. Şimdi burada bir şey daha var kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam o kutlu günlerde 60 yaşındaydı. Maria annemiz ise henüz 20 yaşındaydı. Evet, ben genelde yaş sorumlu söylemeyi sevmem ama burada bir şey açıklayayım diye söyledim. Peygamber Aleyhisselam 60, Maria annemiz 20 yaşında. Peki bu evlilik bizde olsa nasıl karşılanır? Varın düşünün. Kaldı ki o toplumda hiç böyle yaş farkı için tek bir kelime bile kullanılmamış. Aralarında 40 yaş fark var. 40 yaş. Bu büyük yaş farkına rağmen daha ilk günlerde çok uyumlu bir aile oluverdiler. Nasıl oluyor bu? Efendim, evlilikte denklik denen bir kaide ya da kurum var. Denk olmak. Çiftlerin huzur bulmaları biraz da buna bağlı. Denk. Bu denklik bazı küçük farklı rivayetlerle beraber daha ziyade yaş denkliği şeklinde anlaşılmış, yorumlarda hep bunun üzerine yapılmıştı maalesef. Maalesef diyorum. Neden? Elbette yaşında belli bir yeri var. Ama denklik de yaştan önce başka denklikler gerekiyor. Bazen mesela Resulullah Aleyhisselam kendisinden çokça büyüktü Hatice annemiz. Aleyhisselam 25'indeydi. Hatice annemiz 40'ındaydı. Arada 15 yaş vardı. İki kere evlenmiş, 3 tane çocuğu vardı Hatice annemizin. Ama hepiniz biliyorsunuz ki Aleyhisselam'ın onunla yaşadığı hayat, sonra bunca anneyle evleniyor. Hepsi birbirinden kıymetli ve içlerinde bir de Ayşe annemiz var. Ama hayatının sonuna kadar Hatice annenin yeri hep canlı duruyor. 15 yaş fark vardı. Kadın büyüktü. İki evlilik yaşamıştı. 3 tane çocuğu vardı. Resulullah Aleyhisselam ile aynı yaşta evlendiği bir tek Sevde annemiz var. Aynı. İkisi de aynı yaş. Gerisi hep küçük. Yani en büyük yaşa bakıyorum 30'dan yukarı yok. Bakın bu da 20 yaşında ancak var. Şimdi Resulullah büyük. Bazen şöyle oluyor. Tabii o Allah'ın peygamberi olduğu için, şöyle olduğu için, böyle olduğu için diye böyle yani biz öyle yapamayız gibi bahane buluyorlar. Böyle zorlamaya gerek yok. Çokça sahabenin evliliğinde ya hanım büyük ya erkek büyük örnekleri çoktur. Bu ayrıntıya girmeyeceğim ben. Başka bir birlikteliği anlatmak istiyorum. Hazreti Maria annemiz şahsında bunu net gördüğüm için. İman, ilim, amel, ihlas, temsil birlikteliği. 5 tane madde saydım. İman, ilim, amel, ihlas, temsil birlikteliği. Her türlü birlikteliğin önünde olurdu. Şimdi biz iman ediyoruz, eşimiz iman ediyor. Tamam. Birliktelik var Müslümanız ikimizde. İlim, yani ben demiyorum illa ordinarius profesör olsun. Yani hayatını sürdürebilecek bilgi sahibi olsun. Ne alanda ne yapıyorsa. Amel, inandıklarını, öğrendiklerini yaşasın, yapsın, etsin. İhlas, uygun bir şekilde yani nasıl olması gerekiyorsa öyle yaşasın. Temsil, inandığı dini bütün hayatında temsil etsin. Bundan büyük birliktelik olabilir mi? Ama bu arada duygu, düşünce, karakter, uyum ve davranış birlikteliği aile huzuru için çok önemlidir. Duygu, düşünce, karakter, uyum ve davranış birlikteliği. Öyle aileler var ki hiçbir ortak yanları yok. Örnekleri çok. İki tarafta birbirini idare ediyor. Adına aile diyoruz ama aslında bu aile değil. Nikah sözleşmesiyle aynı evde yaşamaktır. Birbirinin kahrını çekmektir. Başka ne diyeyim yani? Anlayan anlıyor tabii. Ve bunu yaşayanlar çok. Ben böyle annelerimizi anlattıkça aldığım mesajlar, aldığım telefonlar, maillerden hep bunları görüyorum. Hep bunlar soruluyor. Bu saydığım duyguydu, düşünceydi, karakterdi, uyumdu, davranıştı. Bunlar önemli olmakla birlikte başka birliktelikler de var. Bütün bu birliktelik huzur ve saadetin olmazsa olmazları arasındaydı. Şimdi şunu anlamanızı istiyorum. Bunu anlamamız lazım. Bunu anlamak için de şuna ısrarla değinmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mariye annemizi bir süre için Ummu Süleym Rümeysa'nın evinde kalmasını söyledi. Sonra evliliğe hazırlık aşamasında Ummu Halid'in evine gönderdi. İkisi farklı şekilde onu işlediler. İşte bu işlemede Resulullah Aleyhisselam'ın duyguları, düşünceleri, yapısı, karakter yapısı, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz, nasıl olur, nasıl olmaz bunları Mariye annemize bir bir anlattılar. O da bütün bu bilgiler dahilinde kendi gözlemlerini de ekleyerek kendini buna hazırladı. Yani bir nevi bir hanım olma, aile olma okulunu, mektebini, kursunu görmüş oldum. Fakat ona bunlar tavsiye edilirken, böyle şeyler söylenirken, aman ha dikkat et, kendini ezdirme, dik dur, akıllı ol gibi ilk günden üstüne bombalar koymadılar. Onu güllerle donattılar. İtaat et, huzur bulursun dediler. İtaat edelim, biz elimizden geleni yapalım. Hem evimizi kurtarmış oluruz, hem kendimizi kurtarmış oluruz. Mariye annemiz bize burada böyle bir mesaj da veriyor kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, evlilikte denklik. Çok çeşitleri var. En önemlisini de en sonuna bıraktım. O nedir? Gönül denkliği, duygu düşünce denkliği ve birlikteliği. Gönülleri bir olanların hayatları da bir olur. Gönül gönle vermediyse, gönül gönülden almadıysa, gönül gönle girmediyse Allah yardım etsin. Başka bir şey diyemem. Mariye annemiz yepyeni bir hayata atılırken nasıl aile olacağını da bizzat yaşayarak örnek oluyordu. Çünkü o en güzel örnek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı ve aynı zamanda ümmetin annesi olmuştu. Aile olmak, sürekli söylediğim gibi, birbirlerine katlanmak değil, paylaşmaktır. Erkeğin de vazifeleri var, hanımın da vazifeleri var. İki tarafta bu vazifeler arasında farz hükmünde olan vazifelerini mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor. Hoşlandım, hoşlanmadım, canım sıkıldı, kızdım, şu ettim, bu ettim diye iki tarafın birbirlerine karşı olan görevleri ihmal etme hakları yoktur. Ama böyle ihmalleri yaşayan da çoktur. Değil mi efendim? Çok. Hazreti Maria annemiz her yönüyle en güzel insanın hanımı olmakla birlikte onun hayatına hayat katan duruşu ile bir başka güzelliğin temsilcisi de olmuştu artık. Resulullah Aleyhisselam bir yıl önce Mekke müşrikleri ile yaptıkları Hudeybiye sulhunun ona ve ashabına yeni kapılar açmış olduğunu daha önce öğrenmiş olan Maria annemiz, şimdi de onu yolcu etmek için diğer annelerimiz ile beraber dışarı çıkmıştı. Hocam ne oluyor, nedir? Onu söylemeye çalışıyorum. Bu birkaç kez tekrarlamam gerekiyor şu an diyeceğim şeyi. Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Enes bin Malik, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, birçok sahabenin rivayetiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabının yaşadıkları, işte ister gazve, savaş, ister başka bir şey, bunlar orada olmayanlara seferden dönülünce anlatılırdı. Bunu açacağım biraz, yeri gelecek. O yüzden annemiz Medine'ye gelince, çünkü kendisi Medine'ye niçin getirildi geldi? Hudeybiye barışından sonra sallallahu aleyhi ve sellem dünya ülkelerine, krallarına mektuplar gönderdi. Mektubun bir de Mukavkıs'a gitmişti. İşte o yüzden Mukavkıs bunları buraya göndermişti. Bunları annemiz öğrenmiş. Şimdi bir gidiş var. Nereye gidilecek ona bakıyoruz şimdi. Medine'ye gelerek burada yaşamaya ve yaşananları da görüp her gün yeni şeyler öğrenmeye çalışan Maria annemiz, Resulullah Aleyhisselam ile evlendiği günden beri onu ilk defa bu kadar uzun bir yolculuğa yolcu ediyordu. Acaba nereye gidiyorlar? Acele etmeyelim. Geliş ve gidiş, gidiş ve geliş, oradaki ibadet ile nereden bakılırsa bakılsın bir ay sürecek bir ayrılık olacaktı bu. Resulullah Aleyhisselam ve ashabını yolcu eden sevgili annelerimiz ile beraber olan Meymune annemiz, diğer taraftan da kız kardeşi Hazreti Sirin'e bakıyordu. Çünkü o da Resulullah'ın yanında bulunan kocası Hazreti Hasan'ı yolcu ediyordu. Nedir bu? İşte Hudeybiye sulhundan sonra o sene Mekke'ye girememişlerdi. Ben ayrıntıya girmiyorum. Bu Umre ziyareti, yani Mekke'ye gidiyorlar. Önceki yıl gidilmiş Mekke diye. Ancak içeri girilememiş, ayrıntıya girmiyorum. Hudeybiye barışı yapılmış. Seneye gelinecek demiş Mekke. Bunlar geri dönmüşler. Buna Umretul Kaza, Kaza Umresi deniyor. Umre'ye gidiyorlar yani. Ve Hazreti Maria annemiz ilk defa bu kadar uzun bir yolculuğa yolcu ediyor. Şimdi düşünün, Medine'den Mekke'ye gidiş, yani normalde 12-13 gün efendim, o kadar süre geri geliş, 3-4 günde o zamanları kısa kalınıyordu, Mekke'de kalış, yani nereden bakarsak bakalım bir ay en azından ayrı kalacak. İlk kez böyle bir ayrılığı yaşıyor. Maria annemiz kutlu yolcuları kutlu yola kutluca yolcu ettikten sonra evine döndü. Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinden beri çokça faaliyetler ve bazı küçük ayrılıklar yaşasa da bu onun ilk uzun ayrılığı oluyordu. Evet, Umre yolculuğu gerçekten üzerinde durulması gereken önemli bir hadise, ama bu sefer esnasında Maria annemiz olmadığı için sadece yolcu etti, evine döndü şeklinde noktayı koymak durumundayız. Diğer annelerimiz gibi kıymetli yolcusunun yolunu büyük bir özlem ve muhabbetle bekleyen Maria annemiz, dönüş zamanı yaklaştıkça bir başka heyecan duymaya başladı. Dedim ya, gittiler geldiler, bunlara girmiyorum. Kutlu kafile ufukta görününce bütün herkes onları büyük bir coşkuyla karşıladı. Sevgili annelerimiz de aynı durumdaydılar. Fakat onlar kalabalığın içine pek girmemişler, evlerinin önünde heyecanlı bekleyişi sürdürüyorlardı. Maria annemiz diğer annelerimiz ile beraber büyük bir merakla ilk defa gördüğü bir hanıma bakmaya başladı. Şimdi yeni bir şey görüyoruz. İyi anlayalım. İlk defa gördüğü bir hanıma bakıyor. Resulullah aleyhisselam ile beraber gelen bu hanım hepsinin ilgisini çekmişti. Onunla beraber eve de girince aralarına gelen yeni bir kuma olduğunu anladılar. Kuma geliyor. Kendisi de bunu yaşamıştı Maria anne. Aklına değil, hayalinden bile geçmediği halde bunca yoldan Medine'ye gelip İslam peygamberinin hanımı olunca diğer annelerimize kuma olmuştu. Onların o zaman neler hissettiğini şimdi yeni kuma gelince ancak anlamaya başladı. Meselenin bir boyutu da bu kıymetli dinleyenlerim. Sevgili annelerimiz nasıl ki gelip hoş karşılamışlardıysa şimdi de ilk önce gidip aramıza hoş geldiniz demek için acele ediyor. Peki gelen kim? Bunu sizden genişçe görmüştük. Kapı önüne varıp müsaade istedikten sonra yanına girdiği bu hanımın adının Meymune binti Haris olduğunu öğrendi. Meymune binti Haris. Ben bunu sizinle Meymune annemiz diye paylaştım yıllar önce. Hatta şunu da ekleyeyim yeri gelmişken. Hatice annemiz Mekke'de Hacum, Makberi Mualla, Mekke kabristanı gibi adlarla anılan kabristanda yatıyor. Diğer bütün annelerimiz Medine'de Cennetül Baki kabristanda yatıyor. Bir tek Meymune annemiz kabristan dışında bir yerde yatıyor. Mekke'den Medine'ye gelirken, tabii Mekke çıkışı Medine çok uzak, Vadi Serif denen orada, yani hacca umreye gidenler için söyleyeyim, Ayşe anne mescidini biraz geçince, Mikat mahallini biraz geçince orada yolun kenarında bir mezarlıkta yatıyor. Mezarlık yok, tek kabir orada yatıyor. Peki niye orada ayrıca yatıyor? Bunu genişçe görmüştük ama siz de bir düşünün bakalım. Niye orada onun kabri ayrı? Çok tatlı bir hayat hikayesi var. Kabrinin orada olmasının da oldukça güzel bir hikayesi var. Kıymetli dinleyenlerim, ona şu an girmiyorum. Meymune binti Haris olduğunu öğreniyor, tanışıyorlar. Efendim ziyaretinden çok memnun kaldığını söylüyor Meymune anne ve konuşurken de kendi Medine'ye geldiğinde neler hissettiğini şimdi sıra bunda. O hissediyor diye anlıyordu. Maria annemiz kendisinden sonra gelip kısa sürede herkes tarafından sevilen Meymune annemiz ile de güzel bir iletişim kurdu. Daha doğrusu annelerimizin hepsi birbirleriyle güzel bir iletişim ve geçim içindeydiler. İşte az önce bunu ifade ettim. Yaşanan hadiseler kişileri daha olgunlaştırıyor. Hele zorlukları varsa. Ama bu hadiseleri değerlendiren ve bizim gibi anlatmaya çalışanlar da nerede duruyorlar? Hadiselere nereden bakıyorlarsa oradan genelde seslendiriyorlar. İşte yine kuma geldi falan. Evet, Hazreti Meymune annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın en son evlendiği annemizdir. Artık bundan sonra evlenmeyecek. Zaten vefatı esnasında da 9 annemiz hayatta olacak. Bunları sizlerle yeri gelince tekrar paylaşacağım inşallah. Meymune annemizin gelip aralarına katılması ile sayıları artan annelerimiz bütün ashabın gözdeleriydiler. Maria annemiz de bunlardan biriydi tabii. Şimdi şöyle bir rakamsal şeyi kullanayım. Kendisinden önce 7 hanım vardı bu evde. Kendisi geldi 8 etti. Kendisinden sonra da bir kişi geldi 9 etti. Ve bunlar her türlü güzelliğin en iyi temsilcileriydi. Yuvarlak deyimi kullandım. Her türlü güzellik. Bunun en iyi temsilcileri. İşte maalesef dedim ya, böyle konular işlenirken biz çok evliliği bilmiyoruz. Nasıl bir şeydir? Yani hanımlar da bilmiyor aslında. Yani nasıl bir şey? Öyle, o yüzden farklı yorumluyoruz. Hiç uğraşmayalım. Anlamadık diyelim, geçelim. Ne olacak yani? Her şeyi anlayamayız ki. Bize anladığımız yeter. Yeter ki anladığımızı yaşayalım. Şimdi farklı bir sahneye geldi. Bakalım bu sahneyi bu derse sığdırabilecek miyim? Hazreti Maria annemiz hayatının en güzel günlerini yaşıyordu. Her şeyden önce bütün Müslümanlardan gördüğü o güzel muamele onu çok mutlu ediyordu. Kendisiyle beraber her biri bütün herkes tarafından en önde tutuluyor, öz annelerinden çok daha saygı ve itibar görüyorlardı sevgili annelerimiz. Biz de öyle olacağız inşallah. Resulullah Aleyhisselam ile Aleyhisselam ise zaten her türlü huzurun, güzelliğin kaynağıydı. Kendisi de içlerinde olmak üzere bütün annelerimize derin bir sevgi ve muhabbetle davranıyordu. Yani kendisi kim? Maria annemiz de. Sevgili annelerimiz de onu çok sevip sayıyorlardı tabii. Böyle sevgi, muhabbet içerisinde güzel bir hayat yaşıyorlardı. Hırgüre ne gerek var? Ben bazen düşünüyorum. Bazı öyle basit şeylerle birbirimizi kırıyoruz ki. Öyle basit şeyler. Kırıyorsunuz demiyorum. Yapıyorsunuz, ediyorsunuz demiyorum. Kırıyoruz diyorum. Yapıyoruz diyorum. Hepimiz aynı hataları yapıyoruz. Birbirimizi sevebilseydik birbirimizi kıramazdık. Sevgiyi kaybettik birbirimize. Muhabbeti kaybettik. Katlanmak zorunda kaldığımız için ister istemez kırılmalar oluyor. Birbirimize katlanmak zorunda kaldığımız için. Oysa aile katlanmak değil, paylaşmaktır. Paylaşım yuvasıdır. Katlanılan bir daire değil, paylaşım yuvasıdır aile. Ne kadar lüks binada kalırsanız kalın, ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar sağlıklı, güzel olursanız olun, aile huzurunuz yoksa hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Ama bunlar var, bir de huzurun var, aha sana cennet. Ben demiyorum bunlar olmasın, yeter ki huzur olsun. Böyle arabeks yapmak da istemiyorum. Malsız, mülksüz de olmuyor. Geçen işte biri gelmiş, ya hocam hanımla takıştım işte, aramızı bul. Ne oldu, hayrola? Ya bir araba bile alamadın ya, o diye bana kızıyor. Adamın yani araba alacak gücü yok. Kadın da kızmış. Ya dedim şimdi, yani ben ne diyeyim kadına şimdi? Yani sen de bir şekilde, ya hocam ben aldığım maaş belli diyor, durumum belli, ben kiramı zor ödüyorum, araba nasıl alacağım diyor. Herkesin arabası var, bizim arabamız yok. Hocam aslında iyi bir kadın diyor ama diyor böyle arabaya taktı diyor. Millet de böyle gelen gelen arabayla gelince bizim niye yok? E şimdi buna ne diyeceksiniz? Ama kadını çağırın, konuşun bakalım. Ya araba şart değil, şu değil, bu değil. E tabi senin araban var. Arabası olmayan konuşacak. Hamdolsun biz de satmıştık, bizim yok. Ben de rahat konuşurum belki ama böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Yani adamın durumunu görüyorsun. Eve giren maaşı görüyorsun. Pozisyonu görüyorsun. Araba alınamıyorsa ben bu kadına ne diyeyim ki? Nasıl akıl vereceksin ki? Kaldı ki akıl vermek de yanlış. Haşa. O kelimeyi yanlış kullandım. Özür diliyorum. Akıl vermek yok. Ne diyeceksin yani? Ne araba çok önemli değil. Bu mu yani? Ama istiyor. Herkes ister. Var mı isteyen arada istemeyeniniz? Ondan dolayı böyle boğuşmaya, çatışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Eve giren geliri görüyorsun. Durumu görüyorsun. İmkanı görüyorsun. Araba diye diretiyorsan, ben bilmiyorum. Ben bir şey diyemem. Dedim hocam kusura bakma.
Sen başka birini bul ya. Bu beni aşar. Beni aşar. Şuna canım sıkılıyor. Böyle birileri bir yere gidiyor. Öyle kuru kuru nasihatte bulunuyor. İnsan siniri çıkıyor. Daha hasta oluyorsun. Yani farklı bir şey. Bak Hendek'te sahabe, Hendek savaşı esnasında sahabenin böyle acıktı sahabe. Çok böyle kıvranıyor. Karnına kuşağı arasında bir taş sıkıştırdı. Midemi bastırsın da biraz daha dayanayım diye. Fakat dayanamadı. Bir süre dayanamadı. Resulullah'a gidecek de işte bir çare bulsun diye yanına vardı işte. Tam diyecek bir baktı ki o iki tane taş sıkıştırmış. Sen göbek o biçim, öteki karnı aç diyorsun ki sabret. Öyle değil. İşte biz o yüzden aile barışmaları da olmuyor. Daha çok kavga ediyorlar. Niye mahkemelerde silahlar konuşuyor? Allah korusun, boşanmalarda iki taraf birbirine nasıl saldırıyor? Subhanallah. Bundan dolayı işte yani Allah herkesi muhafaza etsin. Burası cennet değil. Dünyada yaşıyoruz. Dünyada dünya kanunları geçer. Bakın önümüzde şu anda paylaştığımız Maria annemiz 20 yaşına kadar Hristiyan yetişiyor. Üstelik cariye, hür kadın da değil. Köle yani, kadın köle. Böyle işte hiçbir değeri yok. Öldür, at, sat. Ha işte düşün, ha burada peygambere adam hediye gönderdi. Yani hadiseye derinlemesine girirseniz dehşeti görürsünüz ya. Hediye gönderdi. Yani insan yerine koymuyorlar ki ne kadar iyi olursa olsun. Hediye gönderdiler. Ha iyi cariye, kaliteli cariye. Da yani insan insana hediye gönderilir mi? Gönderdiler işte. Medeni ülke işte Mısır. O zamanki Firavun ülkesi Mısır. Gönderdi. Ama ne yaptı peygamberimiz? İnsan muamelesi yaptı. Bu da bunları gördü. Yol boyu Hazreti Hatip insan muamelesi yaptı. İslam'a girdiler. Geldi Medine'ye. Aleyhisselam'a evlendi bununla. Niye? Allah evlenmesini istedi. Hadisi geçen hafta okuduk. Bir daha tekrarlamayayım yani. Hadisi okuduk. Bunları çokça aslında tekrarlamak gerekiyor ama o kadar vaktimiz yok maalesef yani. Evet, Hazreti Maria annemiz fırsat buldukça kız kardeşin yanına gidiyor ama daha ziyade Hazreti Sir'in kendi yanına hani eve ziyarete geliyordu. Hazreti Hassan ile çok mutlu bir hayat yaşayan kız kardeşi onu da mutlu ediyordu. Ama bu arada karşılıklı bir araya girdiklerinde neler konuşup yine neler yaptıklarına ilişkin bir rivayet olmadığı için bu güzel muhabbetin ayrıntılarını bilemiyoruz. Dolayısıyla sizinle de paylaşamıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Medine'ye geldiğinden beri her günü bir diğerinden daha güzel yaşayan Maria annemiz ilk defa büyük bir üzüntü yaşıyordu. Hocam ne oldu? Bakalım ne olmuş? Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarının en büyüğü olan Hazreti Zeynep'in vefat ettiğini öğrenmiş, hüzün üzerine hüzne düşmüştü. Resulullah Aleyhisselam'a ilişkin bütün her şeyi öğrenmeye çalışan Maria annemiz, onun aile efradı ve yakınları hakkında da epeyce bilgi sahibi olmuştu. Erkek çocukları Mekke'de ve daha bebekken vefat etmişlerdi. Kızlarından biri olan Hazreti Rukiye, Hazreti Osman ile evli olup Medine'de hicretin ikinci yılında vefat etmişti. Resulullah Aleyhisselam çok sevdiği Hazreti Osman'a bu sefer diğer kızı Hazreti Ümmü Kulsum'u vermişti. Aslı Ümmü Kulsum, biz Gülsüm diyoruz, Ümmü Kulsum'dur. Onunla mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın en küçük kızı olan Hazreti Fatma ise Hazreti Ali ile evli olup çocukları vardı. Şimdi vefat eden Hazreti Zeynep Hazreti Ebul As ile evliydi. Ali ve Umame adlı iki çocuğu olmuştu. Ali küçük yaşta vefat etmiş, Umame ise çocuk genç arası bir kız olmuştu. Güzel, şirin bir kız. Görüp anlayabildiği kadarıyla birbirlerine çok düşkün olan bu aile, Zeynep ile kocası, bütün herkesin gıpta ettiği çok mutlu bir hayat yaşamışlardı. Fakat şimdi Hazreti Zeynep vefat edince kocasıyla kızı onarılamaz bir yara almışlardı. Evet. Şimdi ben burayı da anlatamam ama aranızda en yakını vefat eden eş olarak söylüyorum. Çok farklı bir şey olsa gerek. Allah herkese hayırlısını versin inşallah. Maria annemiz bu büyük vefat ile beraber kimlerin neler yaptığını görmek, üzerine düşeni yapmak, işte nerede ne yapması gerekiyorsa onu yapmak için çaba sarf ediyor. Hazreti Zeynep'in işte nasıl yıkandığını, kimlerin yıkadığını, Resulullah Aleyhisselam'ın kendi gömleğini çıkarıp ona göndererek bunu ona kefen yapınız dediğini, bize bunları Hazreti Ayşe annemizin, ben orada bunları paylaşmıştım, anlattığı gibi anlatıyor. Hazreti Zeynep'in mezara defininden bahsediyor ve burada kocası Ebu'l-As bin Rebi'nin nasıl böyle perişan olduğunu, bütün bunları bize anlatıyor Maria annemiz. Sonra ne oluyor? Bütün bunları görüp yaşayan Maria annemiz bir anda ölümü çok yakında hissetti. Giden bir şekilde gidiyordu. Ama kalanlar gidenin ardından gözyaşı döküyorlardı. Bütün herkes için geçerli bir şeydi bu. Maria annemiz daha ilk geldiği günden beri Hazreti Zeynep'in çok farklı biri olduğunu anlamıştı. Hazreti Fatıma'ya babasının kızı derlerken, meşhurdur bu deyim, Hazreti Fatıma'ya babasının kızı derlerken Hazreti Zeynep'e de annesinin kızı demişlerdi. Hatice annemiz yıllar önce Mekke'de vefat etmiş olsa bile Resulullah Aleyhisselam sürekli ondan bahsettiği için annelerimiz de onu her an yanlarında hissediyorlardı. Zeynep Sultan vefat etmiş, herkesi bir hüzün sarmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın sevinciyle sevinen sahabiler aynı zamanda onun hüznü ile de hüzünleniyorlardı, üzülüyorlardı. Annelerimiz ise bunu en üst düzeyde yaşıyorlardı ki bunlardan biri de Hazreti Maria annemiz idi. Elbette ki bu kadar değil. Daha çok şey yaşadı Hazreti Maria annemiz. Kalan kısımlar inşallah sonraki derslerimizde yine sizlerle paylaşmak üzere. Bugün de burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasret ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.